Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Soruşturma. Yazarı Peter Weiss. Özgün adı The Iron Stream. Türkçe'ye çeviren Ülkü Tamer. Türü belgesel drama. Yar Yayınları 3. baskı. Baskı yılı Haziran 1996. ISBN 975-7530-28-X. Bu kitap 302 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mayıs 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın arka yüzü. 1941-1945 yılları arasında Auschwitz toplama kampında 4 milyon kişi öldürüldü. Bunun sorumlusu olarak 1964-1965'te Frankfurt'ta yargıç önüne 21 sanık çıkarıldı. Günümüzün en ünlü oyun yazarlarından biri olan Peter Weiss, duruşmaların tutanaklarını tarayarak soruşturmayı ortaya çıkardı. Soruşturma 19 Ekim 1965 günü Doğu ve Batı Almanya'nın 13 tiyatrosunda birden oynamaya başladı. Aynı gün Londra'da Old Vic Tiyatrosu'nda Peter Brook'un yönetiminde seyirci önüne çıkarıldı. O tarihten sonra dünyanın birçok ülkesinde oynadı. Radyolarda yayınlandı. Soruşturma hayal gücüne dayanılarak yazılmış bir eser değildir. Her kelimesi tutanaklardan alınmış bir belgedir. Birkaç söz. Bu oyunu seyirci önüne çıkarırken soruşturmanın yapıldığı duruşma salonunu sahnede aslına uygun bir biçimde canlandırmaya kalkışmamalıdır. Bu yazarın düşüncesine göre kampı sahnede göstermek kadar olanaksızdır. Soruşturmada yüzlerce tanık dinlendi. Tanıklarla sanıkların sözleri, savcının soruları, avukatların cevapları duyguyla yüklüydü. Sahnede bunların ancak bir özeti verilebilir. Bu özet, gerçeklerden başka bir şey taşımamalıdır. Kişisel deneyler ve düşünceler bir genellik kazandırmalıdır. Onun için tanıkların adları yoktur. Tanıklar birer hoparlördür sadece. 9 tanık, yüzlerce tanığın söylediklerini özetlemektedir. Tanıklar arasındaki değişiklikler olsa olsa ses tonunda ya da davranışlarda bazı ufak değişikliklerle belirtilebilir. 1 ve 2 numaralı tanıklar kamp yönetimiyle çalışmış ya da kamp yönetimiyle işbirliği yapmış tanıklardır. 4 ve 5 numaralı tanıklar kadındır. Öteki tanıklar ise kamptan sağ kurtulabilmiş erkeklerdir. Ama 18 sanığın her biri belirli bir kişiyi canlandırmaktadır. Soruşturma tutanaklarından alınmıştır adları. Her birinin adı olması önemlidir çünkü kampta tanıkların adlarını kaybettikleri sırada onların birer adı vardı. Ama o adların sahipleri bu oyunda bir kere daha suçlanmamalıdır. Yazara göre birçok suçlunun yargıç önüne çıkarılmadığı bir düzende onların adları sadece birer simge olarak kullanılabilir. Gerekli görülürse 6. kantodan sonra bir ara verilebilir. 1. Kanto Rampa 1. Yargıç. Sayın tanık, siz marşandizlerin geldiği istasyonun şefiydiniz. İstasyon ne kadar uzaktaydı kamptan? Tanık 1. Eski kışladan bir asıl kamptan da 3 mil kadar uzaktaydı. Yargıç. Kamplarda çalıştınız mı? Tanık 1. Hayır, ben sadece rayların bakımından sorumluydum, bir de trenlerin tarifelere göre gelip gitmesinden. Yargıç. Raylar ne durumdaydı? Tanık 1. Çok iyi durumdaydı, hepsi sağlamdı. Yargıç, tarifeleri düzenleyenler arasında siz de var mıydınız? Tanık 1, hayır ben sadece istasyonla kamp arasındaki teknik ayrıntılarla ilgileniyordum. Yargıç, mahkemenin elinde bazı tarifeler var, sizin tarafınızdan imzalanmış. Tanık 1, belki bir kere başkasının yerine imzalamışımdır. Yargıç, güdülen amacın farkında mıydınız? Tanık 1, beni ilgilendiren bir şey değildi bu. Yargıç, trenlerin insan dolu olduğunu biliyordunuz. Tanık 1. Bir kere söylemişlerdi, devletin kanatları altındaki insanlar başka yere yerleştirilecekler diye. Yargıç, ya boş dönen trenler, bu konuda hiç düşünmediniz mi? Tanık 1. Yerleştirmek için götürüyorlardı insanları. Savcı, Sayın tanık, bugün Devlet Demir Yolları'nın yönetiminde söz sahibisiniz. Onun için trenlerin bakımı ve yüklenişi konusunda bazı soruları cevaplandırabilecek durumdasınız. İstasyonunuza gelen trenlerin bakımları ve yüklenişleri nasıl yapılıyordu? Tanık 1. Yük vagonlarıydı bunlar. Her vagon aşağı yukarı 60 kişi alabilirdi. Savcı, yük vagonları mıydı yoksa hayvan vagonları mı? Tanık 1. Hayvan taşımak için kullanılan vagonlar da vardı aralarında. Savcı, bu vagonlarda sağlık kurallarına uyuluyor muydu? Tanık 1. Bilmiyorum. Savcı, ne kadar zamanda bir geliyordu trenler? Tanık 1. Tam olarak hatırlamıyorum. Savcı, sık mı geliyorlardı? Tanık 1. Evet, tabii. Önemli bir istasyondu çünkü. Savcı, trenlerin Avrupa'nın aşağı yukarı her ülkesinden geldiğine dikkat etmediniz mi? Tanık 1. Öyle çok işimiz vardı ki bu gibi şeylerle ilgilenemiyorduk. Savcı, götürülen insanlara ne olacağını kendi kendinize hiç sormadınız mı? Tanık 1. Çalışmaya götürülüyorlardı diye biliyorduk. Savcı, ama sadece işçiler yoktu ki aralarında, aileler de vardı, ihtiyarlar, çocuklar. Tanık 1. Trenlerde kimlerin olduğunu öğrenmeye vakit bulamadım. Savcı, nerede oturuyordunuz? Tanık 1. Köyde. Savcı, köyde başka kimler vardı? Tanık 1. Köylüler başka yere gönderilmişlerdi. Kamp subayları vardı, bir de fabrikalarda çalışanlar. Savcı, hangi fabrikalarda? Tanık 1. IG Farben şirketinin, Krupp'un, Siemens'in fabrikalarında. Savcı, o fabrikalarda çalışan tutuklulara rastladınız mı hiç? Tanık 1. İşe gelip gittiklerini gördüm. Savcı, ne durumdaydılar? Tanık 1. Marşlar söyleyerek geçerlerdi uygun adımla. Savcı, kamptaki şartlar hakkında bir şey öğrenmediniz mi? Tanık 1. Bir sürü şey duyuyorduk ama hangisine inanacağımızı bilmiyorduk. Savcı, öldürülenler hakkında bir şey duymadınız mı? Tanık 1. Böyle bir şeye nasıl inanılır? Yargıç, sayın tanık, siz marşandizlerden sorumluydunuz değil mi? Tanık 2. Ben sadece trenleri makasa kadar götürüyor, orada başkalarına bırakıyordum. Yargıç, o başkalarının görevi neydi? Tanık 2. Lokomotifi değiştirip treni kampa götürmek. Yargıç, sizce yük vagonlarında kaçar kişi vardı? Tanık 2. Bilmiyorum, trenleri araştırmak kesinlikle yasaktı. Yargıç, kim engel oluyordu buna? Tanık 2. Nöbetçiler. Yargıç, hiç belge imzalanmıyor muydu? Tanık 2. Pek belge yoktu, sadece vagonların üstüne bazı rakamlar yazılırdı tebeşirle. Yargıç, nasıl rakamlar? Tanık 2. Bazen 60, bazen 80. Yargıç, trenler ne zaman gelirdi? Tanık 2. Daha çok geceleri. Savcı, o vagonlar sizde ne gibi bir etki bıraktı? Tanık 2. Soruyu anlamadım. Savcı, sayın tanık, siz demir yolu müfettişisiniz. Yolculuk şartlarını biraz bilirsiniz. Gözünüze bir terslik ilişmedi mi hiç? Ya da yük vagonlarından bir şey duymadınız mı? Tanık 2. Bir keresinde bir kadın gördüm. Küçük bir çocuğu hava deliğine kaldırmış, bağırarak su istiyordu. Gidip bir tas su getirdim. Kadına vermek istedim. Tası tam uzatmıştım ki yanıma bir nöbetçi geldi. Çekip gitmezsen beni vuracağını söyledi. Yargıç, sayın tanık, istasyona aşağı yukarı kaç tren gelirdi? Tanık 2. Aşağı yukarı bir tren gelirdi günde ama işler sıkışınca bazen 2, bazen 3. Yargıç, trenlerin uzunluğu ne kadardı? Tanık 2. 60 vagona kadar çıkıyordu. Yargıç, sayın tanık, hiç kampa gittiniz mi? Tanık 2. Bir kere gittim, bir belge için konuşmaya. Giriş kulesinin tam önünde trenden inip büroya gittim. Az kalsın bir daha çıkamıyordum, izin kağıdım yoktu. Yargıç, kampta ne gördünüz? Tanık 2. Hiçbir şey. Çıktığıma o kadar seviniyordum ki hiçbir şeye dikkat etmedim. Yargıç, rampanın sonunda bacaları gördünüz mü? Ateş ve duman gördünüz mü? Tanık 2. Evet, duman gördüm. Yargıç, ne düşündünüz? Tanık 2. Fırın sandım. Gece gündüz ekmek yapılıyor demişlerdi. Çok büyük bir kamptı. 1. Kanto, Rampa 2. Tanık 3. 5 gün yolculuk ettik. 2. gün yiyeceklerimiz bitti. Vagonda bavullarla, denklerle birlikte 89 kişi vardı. İhtiyaçlarımızı samanların arasında giderdik. Çoğumuz hastalandık. 8 kişi öldü. İstasyonlarda hava deliklerinden bakardık. Üniformalı kızlar nöbetçilere yemek ve kahve verirlerdi. Çocuklarımız ağlamaz olmuşlardı artık. Son gece ana yoldan ayrılıp bir başka yola saptık. Işıldaklarla aydınlatılmış bir düzlükte gittik. Ambara benzeyen uzun bir binaya yaklaştık. Bir kulenin altında üstü kemerli bir kapı vardı. Kapıdan geçmeden önce düdük çaldı. Tren sonra durdu. Vagon kapıları açıldı. Çizgili elbiseler giymiş tutuklular göründü. "Hadi hadi çabuk olun!" diye bağırdılar. Aşağısı 1,5 metreden fazlaydı. Çakıllar vardı aşağıda. Yaşlılarla sakatlar sivri taşların üstüne düştüler. Ölülerle eşyalar vagonlardan fırlatıldı. Sonra bir emir duyduk. "Hiçbir şeye dokunmayın. Kadınlarla çocuklar buraya. Erkekler karşıya." Gözümün önünde ailemi kaybettim. Herkes ailesine sesleniyordu. Sopalarla dürtükleyerek sıraya soktular bizi. Bekçi köpekleri havlıyordu. Üstümüze ışıldaklar ve makineli tüfekler çevrilmişti kulelerden. Rampanın sonunda kıpkırmızıydı gökyüzü. Hava dumanla doluydu. Yanık kokusu vardı havada. Zamanla neyin yandığını öğrendik. K tanık 4. Bana seslenen kocamın sesini duyabiliyordum hala ama sıraya sokmuşlardı bizi. Yer değiştirmemize izin yoktu. Kadınlarla çocuklar 100 kişiydik. Beşer beşer sıra olmuştuk. Bir grup subayın önünden geçirdiler bizi. İçlerinden biri elini uzatıp sağı solu gösteriyordu. Yaşlı kadınlarla çocuklar sola saptılar. Ben sağa saptım. Soldakiler rayların üstünden geçip bir yolda ilerlediler. Bir an annemi gördüm çocuklarla. Sevindim. Yakında birbirimize kavuşuruz sandım. Yanımdaki kadın onların bakım evine gönderileceğini söyledi. Yoldaki kamyonlarla Kızıl Haç arabasını gösterdi. Onların kamyona bindirildiklerini gördük. Kamyonla gittiklerine sevindik. Biz yürümek zorundaydık çünkü balçık gibi yollarda. K tanık 5. Görümcemin çocuğunu elinden tutuyordum. En küçük çocuğunu kucağına almıştı. Tutuklulardan biri yanıma gelip çocuğun benim olup olmadığını sordu. Benim değil dedim. Öyleyse annesine ver dedi. Belki daha iyi bakarlar diye görümceme çocuğu verdim. Onlar sola saptı, ben sağa saptım. Bizleri ayıran subay çok yakınlık gösteriyordu. Öteki grup nereye gidiyor diye sorduğumda banyo yapacaklar diye cevap verdi. Bir saat sonra yine göreceksiniz onları dedi. Yargıç, bu subayın kim olduğunu söyleyebilir misiniz? K tanık 5. Sonradan adının Doktor Capesius olduğunu öğrendim. Yargıç, tanıklar arasında Doktor Capesius'u gösterebilir misiniz? K tanık 5. Yüzlerine bakıp onların kim olduklarını çıkarmak kolay değil şimdi ama bu bayı tanıyorum. Yargıç, kimdir o? K tanık 5. Doktor Capesius. Sanık 3. Tanık beni başka biriyle karıştırıyor herhalde. Rampadaki seçme işinde hiç bulunmadım. Tanık 6. Doktor Capesius'u oturduğum şehirden tanırdım. Orada doktorluk yapıyordum savaştan önce. Sık sık ziyaretime gelirdi. Bayer şirketinin temsilcisi olarak ona selam verdim. Bize ne yapacaklarını sordum. Merak etme, bir şey olmayacak dedi. Karım pek iyi değil dedim. Öyleyse şurada dursun dedi. Biz ona bakarız dedi. Yaşlıların, hastaların bulunduğu yeri gösterdi. Git de sıraya geç dedim karıma. Yeğeniyle akrabalarını yanına alıp hastaların arasına katıldı. Kamyona binip gittiler. Yargıç, o subayın Doktor Capesius olduğuna emin misiniz? Tanık 6, evet onu gördüğüme sevinmiştim. Yargıç, sanık Capesius, bu tanığı daha önce gördünüz mü? Sanık 3, hayır. Yargıç, trenler geldiğinde rampada mıydınız? Sanık 3. Tutukluların eşyaları arasındaki ilaçları almak için bulunuyordum orada. O ilaçları dispanserde sakladım. Yargıç, sayın tanık, başka hangi sanıkları gördünüz rampada? Tanık 6. Şunu, adı Hoffman'dır sanırım. Yargıç, sanık Hoffman, rampadaki görevleriniz nelerdi? Sanık 8. Düzeni korumakla görevliydim. Yargıç, nasıl koruyordunuz düzeni? Sanık 8. Herkesi sırada bekletiyorduk. Sonra doktorlar kimin çalışıp kimin çalışamayacağına karar veriyorlardı. Bazen çok insana ihtiyaç oluyordu, bazen az. Onları seçiyorduk. Belli bir sayı veriliyordu bize. Bu sayı da o sırada insan gücüne duyulan ihtiyaca göre değişiyordu. Yargıç, çalışmak için seçilmeyenler ne oluyordu? Sanık 8. Gazla öldürülüyorlardı. Yargıç, çalışmak için seçilenlerin sayısı ne kadardı? Sanık 8. Her trenin aşağı yukarı 1/3'ünü ayırıyorduk. Kamp çok kalabalıksa eğer hepsi öldürülüyordu. Yargıç, siz bu seçme işine katılıyor muydunuz? Sanık 8. Yalnız şunu söyleyebilirim. Bazen çalışamayacak durumdakiler arasından üsteleyenler olursa onları da çalışacakların arasına alıyordum. Yargıç, Bunu yapmaya yetkili miydiniz? Sanık 8. Hayır, yasaktı bu ama o kadarına göz yumuyorduk artık. Yargıç, rampada görevli olan tutuklulara fazladan yiyecek veriliyor muydu? Sanık 8. Evet, ekmek veriliyordu, sonra birer porsiyon sosisle yarımşar bardakta şınaps veriliyordu. Yargıç, hiç zor kullandınız mı? Sanık 8. Her zaman büyük karışıklıklar olurdu. Tabii biz de ara sıra sesimizi yükseltmek ya da birkaç kişiyi dövmek zorunda kalırdık. Ben görevimi yapıyordum sadece. Bana verilen görev ne olursa olsun o görevi yerine getiririm. Yargıç, kampa nasıl geldiniz? Sanık 8. Tesadüfen, şöyle oldu. Kardeşimden kalma bir üniforma vardı. Ben de onu giyiyordum. Hiçbir şeye para vermiyordum böylece. Babam bir han işletirdi. Bir sürü parti üyesi uğrardı bizim hana. Beni kampa gönderdiklerinde ne biçim bir yere gittiğimin farkında bile değildim. Kampa varınca sordum. Doğru yere mi geldim diye. Biri, burada herkes yerli yerindedir diye cevap verdi. Savcı, Sanık Hoffman, ayırdığınız insanlara ne olacağını biliyor muydunuz? Sanık 8. Sayın Savcı, o insanlara karşı özel bir düşmanlığım yoktu. Benim geldiğim yerde öyle bir sürü insan vardı. Bakkalı götürmelerinden önce bizimkilere hep derdim. Bu bakkaldan alışveriş edin derdim. Onlar da insandı. Savcı, rampada görev yaparken hala öyle mi düşünüyordunuz? Sanık 8. Bana kalırsa olağan bir şeydi bu. Düşünün bir kere, o kadar insan yakalanıp getirilmiş, ufak tefek aksamalar oluyordu. Sonra tabii korkunç bir şey olan o gazla öldürmeler bir yana bırakılırsa, herkesin bir yaşama şansı vardı. Ben her zaman dürüst hareket ettim. Ne yapabilirdim? Emirlere boyun eğmek gerekiyordu. Bakın şimdi de sanık olarak bulunuyorum karşınızda. Sayın Savcı, ben de herkes gibi kendi halimde yaşayıp gidiyordum. Sonra ansızın yakaladılar beni. Bir Hoffman'dır başladı. Ne istiyorlar benden anlamıyorum. Tanık 7. Biz beklerken nöbetçilerden biri yanımıza geldi. Hasta var mı içinizde diye sordu. Birkaç kişi öne çıktı. Hafif işlere ayrılacaklarını sanıyorlardı herhalde. Nöbetçinin peşinden gidip sola saptılar. Giderlerken bir karışıklık çıktı. Nöbetçi de kalabalığa ateş edip 5-6 kişiyi öldürdü. Yargıç, sayın tanık, sözünü ettiğiniz kimse burada mahkemede mi? Tanık 7. Sayın yargıç, aradan çok zaman geçti. O zamandan beri görmedim yüzlerini. Görmek de istemem. Ama şu sanık ona benziyor. Adı Bischoff'tur. Yargıç, emin misiniz yoksa iyice bilmiyor musunuz? Tanık 7. Sayın yargıç, dün gece hiç uyumadım. Avukat, tanığın durumuna dikkatinizi çekerim. Sanığı sadece fotoğraflarından tanıdığı belli olmaktadır. Yorgun olduğu apaçık ortada. Söylediklerine nasıl inanabiliriz? Yargıç, sayın Bischoff, bu suçlama hakkında bir diyeceğiniz var mı? Sanık 15. Tanığın anlattıkları benim için yepyeni şeyler. Hiçbir şey anlamadım. Ayrıca niye 5-6 kişi dedi onu da bilmiyorum. Hadi 5 kişi deseydi ya da 6 kişi deseydi neyse. Yargıç, rampada görevli miydiniz? Sanık 15. Gelenleri sıraya sokmakla görevliydim. Kimseye ateş etmedim. Sayın yargıç, alnım açık olsun istiyorum. Yıllardır içimi kemiriyor bu. Artık hasta bir adamım. Şimdi de hayatımın son günlerini perişan eden bu pisliğe bulaştım. Savcı, sanık ne demek istiyor bu sözlerle? Yargıç, sanık heyecanlandı. Pislik sözüyle bu soruşturmayı kastettiğini sanmıyorum. Sanıklar gülerler. Tanık 8. Ben tutukluyken levazım subaylarının yanında çalışırdım. Yeniler geldiğinde eşyalarını taşırdık. Sanık Baretski rampada görevlendirilmişti. Seçmelere o da katılırdı. Yakılacak olanları da o götürürdü fırınlara. Yargıç, sayın tanık sanığı gösterebilir miydiniz bize? Tanık 8. İşte baraka şefi Baretski. Sanık 13. Ben sadece bir nöbetçiydim. Benim rütbemde hiç kimse seçmelere karışmadı. Bizler kimin çalışıp kimin çalışamayacağına hiçbir zaman karar vermedik. Bu işi doktorlar yapıyordu yalnız. Yargıç, seçmelerin amacını biliyor muydunuz? Sanık 13. Sonradan öğrendik. Öylesine tiksindim ki bu işten. Hatta bir keresinde izinli çıkınca anneme de anlattım bunu. İnanmak istemedi. İmkansız dedi. İnsanlar yakılamaz. Çünkü insan eti yanmaz dedi. Tanık 8. Baretski'nin elindeki sopayla gelenlere nasıl işaret ettiğini gördüm. Onun istediği kadar hızlı olmak imkansızdı. Herkesi koşturup duruyordu. Hep. Bir keresinde 3000 kişiyle bir tren geldi. Trendekilerin çoğu hastaydı. Bareski bağırdı bize. Bunları trenden indirmek için 15 dakikanız var dedi. Biz trendekileri indirirken bir çocuk doğdu. Kumaş parçalarına sardım çocuğu, annesinin yanına bıraktım. Bareski sopasıyla yanıma geldi, beni de kadını da dövdü. Ne yapıyorsunuz diye bağırdı. Sonra bir tekme atıp 10 metre uzağa fırlattı çocuğu. Sonra da bana emir verdi. Git getir şu piçi dedi. Çocuk ölmüştü. Yargıç, sayın tanık, yemin edebilir misiniz buna? Tanık 8, evet ederim. Özel bir vuruşu vardı Bareski'nin, herkes bilirdi. Yargıç, özel vuruşla ne demek istiyorsunuz? Tanık 8, elinin kenarıyla vururdu. Şöyle, kalbine vururdu adamın. Çoğu zaman da vurduğunu öldürürdü. Sanık 13, tanık biraz önce sopam olduğunu söyledi. Sopam olsaydı elimle vurmazdım ki kimseye. Elimle vursam sopaya ihtiyacım olmazdı. Sayın Yargıç, düpedüz iftira bu. Benim özel vuruşum filan yoktu. Sanıklar gülerler. Birinci Kanto, Rampa 3. Yargıç, sayın tanık, başka kimleri gördünüz rampada? Tanık 8. Bütün doktorlar oradaydı. Gelenleri ayırmakla görevliydiler. Doktor Frank oradaydı. Doktor Schatz'la Doktor Lucas da. Avukat, sayın tanık, gelenler ayrılırken siz neredeydiniz? Tanık 8. Rampanın çeşitli yerlerinde bulundum ben. Eşyaları topluyordum. Avukat, bize rampanın nasıl bir yer olduğunu anlatabilir misiniz? Tanık 8. Rampa giriş kapısının arkasındaydı. Erkekler kampı sağda, kadınlar kampı da solda bulunuyordu. Rampanın sonunda yeni fırınlar vardı. 2 numarayla 3 numara. Trenler makas başından sağdaki yola saparlardı. Avukat, rampanın uzunluğu ne kadardı? Tanık 8. 800 metre kadar. Avukat, trenlerin uzunluğu? Tanık 8. Çoğu zaman rampanın 3'te 2'sini bulurdu. Avukat, getirilenler nerede ayrılırdı? Tanık 8. Rampanın ortasında. Avukat, nerede dururlardı? Tanık 8. Ya yukarı bölümde ya da aşağıda. Avukat, rampanın genişliği ne kadardı? Tanık 8. 10 metre kadar. Avukat, gelenler ikiye ayrılırdı demek. Sonra beşer kişilik sıralar halinde orada dururdu. Subaylarla göğüs göğüse. Sonra arkada eşyaları indiren o insanlar da var. İmkansız bir şey bu. Yargıç, sanık Frank, siz gelenleri seçmekte görev aldınız mı? Sanık 4, rampada görevliydim ama hiç sorumluluk yüklenmedim. Görevim gelen dişçilerden dişçilik malzemelerini alıp kamp kliniğine götürmekti. Sonra dişçilerle hasta bakıcıları da kaydedip önlük veriyordum onlara. Aralarından dişçi olmayıp da dişçiyim diyenler çıksa bile bırakmıyordum onları. Hademeye de ihtiyacımız vardı. Yargıç, rampadaki görevinizden ayrılmak için kimseye başvurdunuz mu? Sanık 4. Bir keresinde başhekim Doktor Wörth'e şikayet ettim. Kamp hizmetinin cephe hizmeti olduğunu söyledi. Ayrılanlar kaçak sayılırlar dedi. Yargıç, kimseyi gaz odasına götürdünüz mü? Sanık 4. Hayır, bu işi nöbetçiler yapıyordu. Ben tutuklulara yardım için elimden geleni yaptım. Benim yanımdakilerin iyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştım. Temiz elbiseler veriyordum onlara, saçlarını kestirmiyordum. Yargıç, Doktor Schatz, gelenleri seçmekte görev aldınız mı? Tanık 5. Benim bu işlerle hiç ilgim yoktu. Tutukluların elinde bulunan ilaçlarla doktorluk malzemelerini almam için emir verirlerdi. Bu emri yerine getirmemek için elimden geleni yapardım. Kampa zorla gönderdiler beni. Şunun iyice anlaşılmasını istiyorum. Tutuklulara son derece dostça davrandım. Yargıç, Doktor Lucas, rampadaki görevleriniz nelerdi? Sanık 6. Ben bu işlere hiç karışmadım. Bin kere söyledim onlara. Ben doktorum. Benim görevim insan hayatını söndürmek değil, kurtarmaktır dedim. Katolik inancım bunu gerektiriyordu. Beni zorlamaya çalıştıklarında yapamam dedim. Kendimi hasta göstermeye kalktım. Eski görevime dönmek istedim. Hatta eski komutanımın yanına gittim. Dikkati çekmemek için elimden geleni yapmamı söyledi bana. İzinli çıktığımda arkadaşım olan bir başpiskoposla bile konuştum, önemli bir avukatla da konuştum. İkisi de aynı şeyi söylediler. Kanunsuz emirler yerine getirilmeyebilir dediler. Ama ben de çok ileri gidip kendi canımı tehlikeye atmamalıymışım. Öyle dediler. Ne de olsa savaşmış bu, bir sürü şey oluyormuş. Savcı, Doktor Lucas size emir verdiklerinde hasta olduğunuzu bahane etmişsiniz. Nasıl hastalıklardı bunlar? Sanık 6. Safra kesemde taş varmış gibi yaptım. Bazen de midem ağrıyor dedim. Savcı, rampaya ne zaman gidecek olsanız taş sancıları çekiyordunuz demek. Kimse şaşmaz mıydı buna? Sanık 6. Hiçbir zaman mesele çıkmadı. Benim bu şekilde direnişim tek çözüm yoluydu. Böylece işlerine mümkün olduğu kadar az bulaştım. Bugün bile başka bir çözüm yolu düşünemiyorum. Savcı, ya rampada bulunduğunuz zamanlar, o zaman ne yapardınız? Sanık 6, sadece 3-4 keresinde direnişim işe yaramadı. Hemen rampaya gideceksin, gitmezsen seni tutuklarız dediler, emir verdiler. Ben de gitmek zorunda kaldım. Gitmezsem başıma gelecekler belliydi. Savcı, siz de gelenleri ayırdınız. Sanık 6, çalışabilecek durumda olanları seçmekle görevliydim. Öylesine yaptım ki bu işi, çalışacak durumda olmayanlardan bazıları bile yakayı kurtardılar. Savcı, ötekiler, sanık 6, ötekiler başka bir yere götürüldü. Avukat, bu yüzden doktorları suçlamak doğru değil. Onlar görevlerini yapıp kampta kalacak tutukluları seçiyorlardı. Hepsi de çok insan seçip kurbanların sayısını azalttılar. Savcı, gelenler ayrıldıktan sonra tutukluların eşyaları ne oluyordu? Tanık 8, eşya deposuna götürülüp depo ediliyorlardı. Savcı, deponun büyüklüğü ne kadardı? Tanık 8, en aşağı 35 barakadan meydana gelmişti. Savcı, depo edilen eşyaların sayısı ve değerleri konusunda bize bir fikir verebilir miydiniz? Tanık 8, yola çıkmadan önce tutuklulara mümkün olduğu kadar çok eşya almaları söyleniyordu. Onlar da işe yarayacak ne varsa getiriyorlardı. Yeni bir yere yerleşecekler diye iç çamaşırı, elbise, para, alet gibi ne varsa getiriyorlardı. Bunların çoğuna rampada el konuluyordu. Seçmeyi yapan doktorlar sadece gerekli şeyleri değil, paraları, mücevherleri de alıyorlardı. Kendilerine tabii, sonra nöbetçilerle tren görevlilerine sıra geliyordu. Bazen bize bile bir şeyler kaldığı olurdu. Aldıklarımızı sonradan kendi aramızda değiş tokuş ederdik. Yine de depoya kalan eşyaların değeri milyonları buluyordu. Savcı, sayın tanık, tutuklulardan alınanların kesin değeri konusunda mahkemeye bilgi verebilir misiniz? Tanık 8, 1 Nisan 1942'den 15 Aralık 1943'e kadar alınan eşyalar konusunda bir rapor hazırlanmıştı. Bu rapora göre tutuklulardan alınan paranın, taşların, mücevherlerin değeri 132 milyon markı buluyordu. Ayrıca 1900 vagonda elbise vardı. Bu da 46 milyon ediyordu. Üstelik o tarihten sonra çok daha fazla sayıda eşya geldi. Savcı, nereye gitti bu eşyalar? Tanık 8, eşyalar hazineye, bazen de Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Mücevherler eritildi, saatler de askerlere dağıtıldı. Yargıç, rampada hiç direnme olmuyor muydu? Tutukluların sayısı nöbetçilere göre çok fazlaydı. Ailelerinden ayrılmışlardı, eşyaları da alınmıştı. Hiç direnmediler mi? Tanık 9, hiç direnmediler. Yargıç, niye direnmediler? Tanık 9, tutuklular açtı, bitkindi. Sonunda artık dinleneceklerini sanıyorlardı. Yargıç, başlarına gelecekleri bilmiyorlar mıydı? Tanık 9, nasıl bilsinler? Yaşayacağını sanıyordu hepsi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 37.